Ayrım 9, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 85. Moskova, Temmuz 1985. Gordievski'nin kaçışı Moskova'da kıyametin kopmasına neden oldu. Patırtı ayın son gününde bizzat KGB'nin başkanının Dzerzhinsky Meydanı'ndaki KGB merkezinin 3. katındaki özel ofisinde patlak verdi. Zamanında bu gezegenin tanıdığı en kanlı bazı canavarların ini olan kasvetli bir ofisti burası. T biçimli masada insanların işkence altında ulumalarına, Sibirya'nın uçsuz bucaksız arazilerinde donarak ölmelerine veya loş bir avluda yere diz çökmüş durumda başlarının arkasına bir kurşun sıkılmasına neden olacak emirler imzalanmıştı. General Viktor Chebrikov'da bugün o güç pek yoktu. Dünya değişiyordu. İdam emirlerinin artık Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyordu. Ama o emirler vatan hainleri için yine de imzalanırdı. O günkü toplantı ise daha çok idam fermanının imzalanmasını sağlayacaktı. Birinci Baş Müdürlüğün başı Vladimir Kryuchkov amirinin önünde kendini savunuyordu. Fena halde çuvallayan onun adamlarıydı. Saldırıda bulunan taraf ise 2. Baş Müdürlüğün kısa boylu, tıknaz ve boğa omuzlu başı General Vitali Boyarov'du. General hiddetinden köpürüyordu.
''Bütün iş tam bir razebavaisto'' diye kükredi.
Argo kullanmak generallerin arasında bile moda ve asker kalabalığıyla işçi sınıfı kökenliliğin kanıtıydı. Bu sözcük fiyasko anlamına geliyordu. Kryuchkov bir daha olmayacak sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.
Başkan öyleyse bir daha ondan sapmamak koşuluyla bir plan üzerinde anlaşmaya varalım dedi. Bağımsız Sovyet Rusya topraklarında vatan hainleri 2. Baş Müdürlük tarafından tutuklanacak ve sorguya çekilecektir. Başka vatan hainleri de ortaya çıkarılırsa aynen böyle olacaktır, anlaşıldı mı?
Kryuchkov o zaman başka vatan hainleri de ortaya çıkacak diye atıldı. 13 tane daha. Odada birkaç saniye boyunca tam bir sessizlik oldu. Başkan sakin bir tavırla sordu.
''Bize bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz Vladimir Aleksandrovich?''
Kryuchkov işte o zaman 6 hafta önce Washington'ın Chadwick's lokantasında olanları açıkladı. Boyarov bir ıslık salıverdi. Örgütünün başarısıyla böbürlenen General Chebrikov daha hafta dolmadan her şeyi Mihail Gorbaçov'a anlattı. General Boyarov bu arada kimlikleri saptanıp tutuklandıkları zaman vatan hainlerini sorguya çekecek takımı hazırlamakla meşguldü. Takımın başına özel birinin geçirilmesini istiyordu. Dosya masasının üstündeydi. İstediği 40 yaşında ama deneyimli, hiçbir zaman başarısız olmamış sorgucu bir albaydı. Aday albay 1945'te eskiden adı Perm olan Molotov'da doğmuştu. Stalin'in adamı Molotov 1957'de gözden düşünce kentin adı yine Perm'e dönüştürülmüştü. Bir savaş kahramanının oğluydu. Küçük Tolya kasvetli kuzey kentinde sıkı telkinlerle büyümüştü. Alınan notlar bir fanatik olan babasının Stalin'i yerdiği için Kruşçev'den nefret ettiğini, babasının tutumlarının kalıtım yoluyla çocuğa geçtiğini belirtiyordu. 1963'te 18 yaşındayken askere alınmış, İçişleri Bakanlığı'nın MDV birliklerine atanmıştı. Bu birlikler hapishaneleri, çalışma kamplarını ve tutuk evlerini korumakla, aynı zamanda ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilirlerdi. Genç asker görevine hemen uyum sağlamıştı. Bu birliklerde baskı ve kitle kontrolü ruhu egemendi. Delikanlı bu alanda o kadar başarılı oldu ki ender bir ödül aldı. Leningrad Yabancı Diller Askeri Enstitüsü'ne nakledilmeyi... Bu KGB'nin eğitim akademisinin bir tür kamuflajıydı. Kormuşka'nın mezunları, acımasızlıkları, özverileri ve sadakatleriyle ünlüydüler. Genç adam yine parladı ve bir kez daha ödüllendirildi. Bu kez 2. Baş Müdürlüğün Moskova Oblast'ına, yani kent ve bölgesine atanmıştı. Burada geçirdiği 4 yıl içinde zeki bir memur, titiz bir araştırmacı ve katı bir sorgucu olarak ün yaptı. Özellikle sorgu alanında öylesine uzmanlaştı ki bu konuda çok beğenilen bir bildiri yazdı ve bunun sonucunda 2. Baş Müdürlüğün ulusal merkezine alındı. O zamandan beri Moskova'dan hiç ayrılmamıştı. Merkezde özellikle nefret ettiği Amerikalılara karşı çalışıyor, elçiliklerini göz hapsinde tutturuyor, diplomatik personellerini izlettiriyordu.
Bir ara teftiş ve kovuşturma servisinde bir yıl geçirdi. Sonra yine ikinci baş müdürlüğe döndü. Daha üst rütbeli subaylarla eğitmenler dosyaları onun Anglo-Amerikalılara, Yahudilere, casuslara, vatan hainlerine duyduğu nefreti ve sorgularını anlaşılamayan ama kabul edilebilir düzeydeki sadizmi not etmişlerdi. General Boyarov dosyanın kapağını kaparken gülümsüyordu, adamını bulmuştu. Hızlı sonuç istendiği takdirde Albay Anatoli Grishin tam aradığı adamdı. Kalan 13 kişiden biri şanslı ya da akıllıydı. Sergey Bokhan Atina'da görevli bir Sovyet askeri istihbarat subayıydı. Oğlunun askeri akademinin sınavlarında güçlükle karşılaştığı gerekçesiyle apar topar Moskova'ya geri çağrılmıştı. Bokhan oğlunun okulda hiçbir sorunu olmadığını biliyordu. Kendisine bir yerin ayrıldığı Moskova uçağını kasten kaçırdıktan sonra CIA'nın Atina'daki merkeziyle acele bağlantı kurdu ve vakit kaybetmeden oradan çıkarıldı. Öbür 12 kişi yakalandı. Bazıları Rusya'da, başkaları yurt dışındaydı. Yurt dışında olanların hepsine çeşitli bahanelerle Rusya'ya dönmeleri emredildi. Hepsi gelir gelmez tutuklandılar. Boyarov adamını iyi seçmişti. Hainlerin 12'si yoğun bir sorguya çekildiler ve 12'si de itiraf etti. Alternatif daha da yoğun bir sorguydu. İçlerinden ikisi çalışma kamplarında yıllar geçirdikten sonra kaçabildiler ve şimdi Amerika'da yaşıyorlar. Öbür 10 kişi işkence gördükten sonra kurşuna dizildiler. 5. Bölüm. St. James sokağının ortalarında isimsiz gri bir bina vardır. Mavi kapısının dışında saksı içinde birkaç yeşil bitki durur. Orasının nerede ve neresi olduğunu bilenler bu adresi bulmakta güçlük çekmeyeceklerdir. Bunları bilmeyenler içeri girmek için davetiyesi olmayanlardır ve onlar binaya bile bakmadan geçip giderler. Brooks Kulübü reklam yapmaz. Bununla birlikte pek uzakta olmayan Whitehall'un memurları için çok gözde bir buluşma yeridir. Jeffrey Marchbanks 22 Temmuz'da Daily Telegraph'ın yayın yönetmeniyle burada öğle yemeği için buluştu. 48 yaşındaki Brian Worthing 2 yıl önce gazetesinin Kanadalı sahibi Conrad Black tarafından Times'dan koparılıp Telegraph'ın yayın yönetmeliğine getirildiği sırada 20 yıllık gazeteciydi. Savaş ve dış muhabirlik yapmıştı. Gençken Falkland Savaşı'nda habercilik yapmış, bu ilk gerçek savaşından sonra 1990-1991'de de Körfez'de bulunmuştu. Marchbanks'in ayırttığı masa bir köşede, öbür masalardan konuşulanlar duyulamayacak kadar uzaktaydı. Hoş, Brooks'ta hiç kimse başkasının konuşmasına kulak misafiri olmayı düşünmezdi ya. Ne var ki can çıkar huy çıkmazdı. Marchbanks bir yandan Karides kokteylinin tadını çıkarırken, Spurnal'dayken sanırım dış işlerinde olduğumdan söz etmiştim dedi. Söz ettiğinizi hatırlıyorum dedi Worthing. Yemek davetini kabul etmekte tereddüt etmişti. Günleri daima sabahın 10'undan güneşin batışına kadar sürerdi. Öğle yemeğine 2 saat, West End'e gidiş dönüşte hesap edildiğinde 3 saat ayırmasına değmesi gerekirdi. Marchbanks, aslında nehrin karşı yakasında daha aşağılardaki bir binada çalışıyorum dedi. Ya dedi yayını yönetmedi. Vauxhall Cross'u hiç içine girmemiş olmakla beraber biliyordu. Bu yemekten bir şeyler elde edeceğe benziyordu. Benim ilgi alanım Rusya. Vertik sonuncu karidesini bir lokma kara ekmekle ağzına atarak size gıpta etmiyorum dedi. Marchbanks devam etti. Çerkasov'un ölümünden sonra orada beklenen en ilginç olay yaklaşan başkanlık seçimleri. Genç bir garson kadın o sırada pirzolalarla sebzeleri ve bir süray şarabı getirdiğinden ikisi de sustular. Marchbanks kadehlere şaraptan doldurdu. Worthing sonucun ne olacağı şimdiden belli dedi. Biz de aynı fikirdeyiz. Komünizmin dirilişinin arkası gelmedi. Devrimciler de tam bir keşmekeş durumundalar. Görünüşe bakılırsa Igor Komarov'un Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasını engelleyecek hiçbir şey yok. Yayın yönetmeni bu o kadar kötü mü diye sordu. Onu son duyduğumda sağduyulu bir konuşma yapıyordu. Paraya değer kazandırmak, kargaşaya gidişi frenlemek, mafyaya dur demek. Onun gibi şeyler. Worthing lafı fazla uzatmamasıyla övünür, kesik kesik konuşurdu. Bütün bunlar çok güzel dedi Marchbanks ama adam buna rağmen tam bir bilmece. Gerçekte neler yapmak istiyor ve yapmak istediklerini nasıl gerçekleştirecek? Dış kredilerden nefret ettiğini söylüyor ama onlarsız ne yapabilir? Dahası Rusya'nın dış borçlarını değersiz rublelerle ödeyerek sıfırlamayı mı amaçlıyor? Wörthing buna cesaret edemez dedi. Telegraf'ın Moskova'da oturan bir muhabirinin olduğunu biliyordu. Ama ne zamandır Komarov hakkında bir yazı yollamamıştı adam. Bu öğle yemeği her şeye rağmen bir vakit kaybı olmayacağı benziyordu. Marchbanks acaba diye karşılık verdi. Orasını bilmiyoruz. Konuşmalarından bazıları hayli abartılı. Ama özel konuşmalarında konukların hiç de bir canavar olmadığına rahatça inandırıyor. Gerçek Komarov hangisi acaba? Moskova'daki adamımıza bir söyleşi için randevu istemesini söyleyebiliriz. Casusların patronu bu isteğin yerine getirilmesi zayıf bir olasılık dedi. Komarov çok ender olarak söyleşi yapıyor. Yabancı basından nefret ettiğini de gizlemiyor. Wörthing meyveli tart var dedi, ben ondan alacağım. Garson kadın sonuçta her ikisine de meyveli tart getirdi. Wörthing peki adama nasıl ulaşacağız diye sordu. Komarov'un önerilerine değer verdiği genç bir danışmanı var. Tanıtım, reklam gibi işlerle meşgul oluyor. Adı Boris Kuznetsov. Çok zeki bir genç adam. Amerika'nın en gözde üniversitelerinin birinde okumuş. Ondan yararlanabiliriz. Duyduğumuza göre her gün yabancı basını okuyor ve özellikle adamımız Jefferson'ın yazılarını beğeniyormuş. Mark Jefferson, Telegraf'ın baş sayfasının sürekli yazarlarındandı. İç ve dış politika hakkında yazılar kaleme alan hünerli bir polemikçi ve koyu bir muhafazakardı. Wörthing tabağındaki tartın tadını çıkarıyordu. Bu da bir fikir dedi sonunda. Marchbank biliyorsunuz dedi, Moskova'daki muhabirlerin bini bir para. Ama gelecek liderin bir portresini kağıda tökecek yıldız bir yazar başka şey. Bu ilgi uyandırabilir. Wörthing şöyle bir düşündü. Belki her üç adayın portreleri yayınlanmalı. Bir tür denge gereği. Marchbanks iyi fikir dediyse de öyle düşünmüyordu. Ama insanları büyüleyen sadece Komarov. Öbür ikisi birer sıfır. Yukarıya kahve içmeye çıkalım mı? Kahvelerini yudumlarlarken Wörthing evet fena fikir değil diye doğruladı. Komarov'dan nelerin sorulmasını istiyorsunuz? Marchbanks yayın yönetmeninin saadete gelmesine gülümsedi. Pekala, patronlarımıza ileteceğimiz birkaç şey bilmek istiyoruz. Tercihan yazının kendisinde olmayacak bir şeyler. Onlar da telegrafı okuyabilirler ve okuyorlar. Adamın gerçek amacı nedir? Azınlık etnik gruplar hakkındaki düşünceleri neler? Rusya'da öylelerinin sayısı 10 milyonu buluyor. Komarov ise Rusluğun üstünlüğüne inananlardan. Rus ulusunu eski şanlı doruklarına yükseltmeyi nasıl planlıyormuş? Sözün kısası adam bir maske. O maskenin arkasında ne var acaba? Gizli bir gündemi var mı? Wörthing dudak büktü. Olsa bile niçin her şeyi Jefferson'a açıklasın? Bilinmez, insanlar bazen heyecana kapılıp işlerini dökerler. Bu Kuznetsov'a nasıl ulaşılır? Moskova'daki adamınızın onu tanıdığından eminim. Jefferson tarafından yazılmış bir mektubun da yararı olur. Aşağıdaki salona inerlerken Wörthing pekala dedi. İki orta sayfayı kaplayan bir öyküyü şimdiden görür gibiyim. Adam eğer bir şeyler anlatırsa çok iyi olur. Moskova'daki adamımızla hemen bağlantı kurayım. İşe yararsa sonradan Jefferson'la konuşmak isterim. Onu sorguya çekmek için değil mi? Yalnız dikkatli olun. Oldukça sinirli ve alıngandır. Marchbanks ona iyice yağ çekerim diye söz verdi. Kulübün önünde vedalaştılar. Wörthing'in şoförü onu görünce arabayı park ettiği yerden hareket ettirerek Dockland'daki Canary rıhtımına götürmeye hazırlandı. Casusların patronu ise yediği tartla içtiği şarabı yürüyerek eritmeye karar verdi. Washington, Eylül 1985. Ames casusluğa başlamasından önce 1984'te CIA'nın Roma merkezindeki Sovyet Rusya dairesinin şefliği için başvuruda bulunmuştu. 1985 Eylül'ünde görevin kendisine verildiğini öğrendi. Bu haber onu zor duruma düşürdü. O sıralar KGB'nin ele verdiği adamları büyük bir hızla tutuklayarak onu ciddi bir tehlikeye düşüreceğini henüz bilmiyordu. Roma'daki görev onu Langley'den alarak Sovyet Doğu Avrupa bölümüne bağlı karşı casusluk grubunun Sovyet dairesiyle 301 dosyadan uzaklaştıracaktı. Öte yandan Roma yaşamak için çekici bir yer ve birinci derecede önemli olan bir görev sayılıyordu. Ames hemen Ruslara danıştı. Rusların tavrı olumluydu. Bir kere önlerinde aylar sürecek araştırmalar, tutuklamalar ve sorgular vardı. Ames'in onlara getirdiği veriler o kadar geniş kapsamlı, Moskova'da bu malzeme üzerinde çalışan Kolokol grubu da güvenlik nedenleriyle o kadar küçüktü ki tam olarak analizleri yıllar sürebilirdi. Çünkü Ames arada geçen süre içinde onlara çok daha fazlasını sağlamıştı. Aracısı Chuvakin'e yaptığı ikinci ve üçüncü teslimlerde Langley'deki az çok önemi olan bütün görevlileri hakkında temel bilgiler vardı. Bu görevlilerin her birinin atandıkları yerlerle buralardaki başarıları ve tüm özgeçmişlerinden başka fotoğrafları da bu kapsamdaydı. Böylece uyarılmış olan KGB bu CIA görevlilerini her ne zaman ve nerede ortaya çıkarlarsa durdurabilecekti. Ruslar ayrıca Sovyet Doğu Avrupa bölümünün kilit merkezlerinden biri olan Roma'da Ames'in CIA'nın bütün operasyonlarına ve Moskova için yaşamsal önemi olan İspanya ile Yunanistan arası Akdeniz havzasında müttefikleriyle bütün ortak çalışmalarına ulaşabileceğini hesaplıyorlardı. Son olarak Ames ile Roma'da FBI'ın buluşmalarını fark etmesi tehlikesinin daima var olduğu, Washington'dan daha kolay bağlantı kurabileceklerini biliyorlardı. Adamlarına yeni görevi kabul etmesi için baskı yaptılar. Böylece Ames aynı Eylül ayında İtalyanca öğrenmek için lisan okuluna gitti. Langley'de örgütün uğrayacağı felaketin önemi henüz tam olarak kavranılmamıştı. Rusya'daki en iyi 2-3 ajanlarıyla aralarındaki iletişim gerçi kopmuştu. Ama kendilerince bu kaygılandırıcı olmakla birlikte henüz bir felaket niteliği taşımıyordu. Ames'in KGB'ye geçirdiği kişisel dosyalardan biri Sovyet Doğu Avrupa bölümüne yeni transfer edilen ve Ames'e bakılırsa ofiste şaşılacak ölçüde yıldızı parlayan genç bir adama aitti. Bu genç adamın adı Jason Monk'tu. İhtiyar Gennady o ormanda yıllardır mantar toplardı. Emekliye ayrılınca doğanın parasız sunduğu bu ürünleri ya taze olarak Moskova'nın en yeni lokantalarına götürüyor ya da onları kurutup ayakta kalan tek tük mezecilere satıyor, böylece küçük aylığına katkıda bulunuyordu. Mantar toplamanın gereklerinden biri sabah çok erken saatte mümkünse güneş doğmadan önce toplanmalarıdır. Geceleyin büyürler, gün doğduktan sonra kır sıçanlarıyla sincaplar, daha da beteri başka mantar toplayıcılar onlara ulaşır. Ruslar mantarları severler. Gennady 24 Temmuz sabahı bisikletine atladı ve köpeğini de yanına alarak oturduğu küçük köyden mantarların yaz gecelerinde yoğun olarak yetiştiklerini bildiği ormanın yolunu tuttu. Çiğ daha buharlaşmadan önce sepetini doldurabileceğini umuyordu. Seçtiği orman büyük Minsk otoyolunun biraz ötesindeydi. Kamyonlar bu yoldan gümbürdeyerek geçer ve batıya Beyaz Rusya'nın başkentine doğru yol alırlardı. İhtiyar adam bisikletiyle ormana girdi, bisikletini bir ağaca yasladı ve sazlardan örülmüş sepeti alarak ağaçların arasına daldı. Aradan yarım saat geçmiş, Gennady'nin sepeti yarı yarıya dolmuş, güneş de gökte yükselmeye başlamıştı ki köpeği ağlar gibi sesler çıkararak bir çalı kümesine doğru koştu. Gennady köpeğini mantarların kokusunu almaya alıştırdığına göre hayvanın iyi bir şeylerin kokusunu almış olması olasıydı. Yaşlı adam o yere yaklaşınca tiksindirici tatlı kokuyu aldı. O kokuyu çok iyi tanırdı. Yıllar önce genç bir askerden Vistül'le Berlin arasında az mı duymuştu o kokuyu. Ceset ya oraya atılmış ya da oraya sürünerek ölmüştü. Sıska bir ihtiyar adamdı, derisinin tüm rengi solmuştu, gözleriyle ağzı açıktı. Kuşlar gözlerini oymuştu. Üç çelik dişi ışıldıyordu. Ceset beline kadar çıplaktı ama eski bir palto yanı başına atılmıştı. Gennady yine havayı kokladı, cesedin bu sıcakta günlerden beri atıldığı yerde olduğu anlaşılıyordu. Yaşlı adam biraz düşündü, yurttaşlık görevine önem veren kuşağın adamıydı Gennady. Ama mantar da mantardı, Gennady'nin de o zavallı için yapabileceği bir şey yoktu. 100 metre uzaktaki yolda Moskova'dan Minsk'e giden kamyonların gümbürtüsünü duyabiliyordu. Sepetini mantarlarla doldurduktan sonra hızlı hızlı pedal çevirerek köye döndü. Ürünü kuruması için güneşe yaydı ve küçük ve harap Selsovet'e, küçük köy encümeni ofisine koştu. Burada en azından bir telefon vardı. 02'ye telefon etti. Telefonu açan polise bir ceset buldum diye bildirdi. Ses bir ad verebilir misin diye sordu.
Nereden bileyim ben? Adam ölü.
Onun adını sormuyorum sersem. Seninkini istiyorum.
Gennady, telefonu kapamamı mı istiyorsun dedi. Öbür uçta bir iç çekiş duyuldu.
Hayır, kapama. Sadece bana adını ver ve nerede olduğunu söyle.
Gennady denileni yaptı. Kontrol ofis harita üstünde o yeri sapladı. Moskova kent bölgesinin içinde, bölgenin alabildiğine batısında ama yine de Moskova'nın kaza dairesindeydi. Memur Gennady'ye "Sen Sovet'te bekle, bir görevli seni görmeye gelecek." dedi.
Gennady bekledi, aradan yarım saat geçti. Sonunda üniformalı genç bir polis müfettişi göründü. Yanında iki de milis vardı ve her zamanki cipimsi sarı ve mavi uzgrotla gelmişlerdi.
"Teğmen, cesedi bulan sen misin?" diye sordu.
"Evet," dedi Gennady. "Öyleyse gidelim. Neredeydi?"
"Ormanda." Polis cipiyle yolculuk eden Gennady kendini önemli bir adam gibi hissetmeye başlamıştı. Gennady'nin işaret ettiği yerde cipten indiler ve tek kişilik bir sıra halinde ağaçların arasında ilerlediler. Mantar toplayıcısı bisikletini bıraktığı huş ağacını ve o noktadan sonra izlediği yolu tanıdı. Çok geçmeden koku burunlarına doldu. Gennady çalı kümesini işaretle "İşte orada," dedi. "Çok fena kokuyor. Birkaç zamandır orada olduğu belli."
Üç polis cesede yaklaşıp onu bakışlarıyla incelediler. Müfettiş adamlarından birine "Pantolon ceplerinde bir şey var mı bak," dedi. Öbürüne döndü. "Sen de paltoyu ara."
Şanssız polis bir yandan burnunu tıkayarak serbest elini pantolonunun her iki cebinde gezdirdi. Hiçbir şey yoktu. Ayakkabısının ucuyla cesedi çevirdi. Altında kurtlar vardı. Pantolonun arka ceplerine de baktı ve geri çekildi. Bir şey yok der gibi başını salladı. Arkadaşı paltoyu elinden atarak aynı hareketi tekrarladı.
"Teğmen, hiç mi bir şey yok? Kimlikle mi yok?" diye sordu.
"Hiçbir şey yok. Ne madeni para, ne mendil, ne anahtar, ne de kimlik."
Polislerden biri bir araba ona çarpıp kaçmış olabilir mi diye sordu.
Yoldan yansıyan araç gümbürtüsüne kulak verdiler.
"Müfettiş, yola ne kadar uzağız?" diye sordu.
Gennady "Yaklaşık 100 metre dedi.
"Birine çarptıktan sonra kaçmak isteyen sürücüler vakit kaybetmek istemezler. Kurbanlarını 100 metre öteye sürüklemezler. Hem bu sık ağaçların arasında 10 metre ilerlemek de yeterdi."
Teğmen adamlarından birine "Otoyolun açık," dedi. "Bankette parçalanmış bir bisiklet ya da harap olmuş bir araba ara. Adama bir araba çarpmış, zavallı yaralı haliyle buraya kadar sürülmüş olabilir. Sen sonra orada kal ve ambulansı durdur." Müfettiş cep telefonunu kullanarak bir dedektif, bir fotoğrafçı, bir de adli tıp uzmanı çağırdı. Çünkü gördüğü kadarıyla bu doğal nedenlerden ileri gelmiş bir ölüm olamazdı. Bir de ambulans istedi ama buldukları adamın ölü olduğunu bildirdi. Polislerden biri ağaçların arasında yola yürüdü. Öbürleri kokudan uzaklaşarak beklemeye koyuldular. Önce sarı renkli sade uzgurotla 3 sivil polis geldi. Otoyolunda durduruldular, bankette park ettiler ve yolun kalan kısmını yürüyerek kat ettiler. Dedektif Teğmen'e "Elimizde ne var?" diye sordu.
"Ceset ileride. Doğal bir ölüm olamayacağı için seni çağırdım. Adam fena halde hırpalanmış ve yolun 100 metre berisine sürüklenmiş."
"Onu kim bulmuş?"
"Şuradaki mantar toplayıcısı."
Dedektif Gennady'ye yaklaştı. "Bana her şeyi anlat başından itibaren." Fotoğrafçı resimler çekti. Arkasından adli tabip bir bez maske takarak acele bir muayene yaptı. Neden sonra doğrularak lastik eldivenlerini ellerinden sıyırdı.
"Bunun cinayet olduğuna bir şişe vodkasına bahse girerim," dedi. "Laboratuvardan daha fazlasını öğreneceğiz. Ama birisinin onu ölmeden önce fena halde dövdüğü kesin. Hem de büyük bir olasılıkla burada değil. Kutlarım, Volodya, gününün ilk zümrükini elde ettin."
Dedektif Rus polisinin ve yasa dışı çevrelerin ceset için kullandığı argo sözcüğe başvurmuştu. Ambulanstan inen iki hademe bir sedye ile ormana girmişti. Adli tabip başıyla onaylayınca cesedi bir plastik torbanın içine kaydırıp fermuarını çektiler ve otoyoluna çıkardılar.
"Gennady, benim de işiniz bitti mi?" diye sordu.
"Ne münasebet," dedi dedektif. "Bizimle gelip bir ifade vermen gerekiyor."
Polisler Gennady'yi Moskova yolunun 4 kilometre ötesindeki batı bölgesinin polis merkezine götürdüler. Ceset kent merkezindeki 2. Tıp Enstitüsü'nün morguna yollandı. Orada onu buzluğa koydular. Adli tıp patologları sayıca az, kişi başına düşen iş ise yıkıcıydı. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 96.